الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, Kitab-ı Salah'ta Şurut-u Salah babını almaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bugünkü ilk hadis-i şerifimiz Amir bin Rabia radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Amir bin Rabia radıyallahu anhu قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. Amir bin Rabia radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, karanlık bir gecede Nebi aleyhissalatu vesselam ile beraberdik. Kıblenin hangi yönde olduğunu bilemedik. Bunun üzerine bir tarafa yönelip namazı kıldık. Güneş doğunca kıbleden başka bir tarafa doğru namaz kıldığımızı gördük. Bunun üzerine şu ayet indi: nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Bu hadisi İmam Tirmizi tahric etmiş ve hadisin zayıf olduğunu söylemiştir arkadaşlar. Demek ki bugünkü şartımız ne ile alakalıymış? İstikbalül kıble. Yani namazın şartlarından bir tanesi de neymiş? Namaz kıldığımız esnada kıbleye doğru yönelme şartı. Yine bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, bu ayeti kerimenin nuzul sebebini bize aktaran bir hadis-i şerif. Eğer insan seferde kıblenin ne tarafta olduğunu bilmiyor ise, içtihat edip bir yöne doğru namaz kılıyor ise, namazını bitirdikten sonra kıldığı yönün kıble tarafı olmadığını anlasa dahi ne diyoruz? O kimsenin namazı kabuldür, sahihtir. Yine bu ayet-i kerimenin nuzul sebepleriyle ilgili bazı farklı farklı rivayetler gelmekte. Bunları da ne yapalım? Burada zikredelim. Yine bu ayeti kerimenin nuzul sebebiyle ilgili şöyle de söyleniyor. Diyor ki Allahu Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve aynı zamanda ashabını teselli etmek için bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Yani Mekkeli müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını Mekke'den kovdukları için Allahu Teala onları teselli etmek için doğuda batıda Allah'ındır, hangi yöne doğru dönerseniz Allah'ın vecihi oradadır diyerek onların kalplerini ne yapıyor? Rahatlatmak için bu ayet-i kerimenin indiği söyleniyor. Çünkü eskiden Kabe'deyken, Mekke'deyken ne yapıyorlardı? Direkt Kabe'ye doğru namaz kılıyorlardı. Ama Mekkeli müşrikler onları Mekke'den çıkardıklarında artık ne yaptılar? Kabe'den uzaklaştırdılar. Allah-u Teala da onları teselli etmek için bu ayet-i kerimeyi indirdi diyerek nuzul sebeplerinden bir tanesini de bu şekilde ilim ehli ne yapıyor? Açıklıyor. Yine başka bir vecih olarak, başka bir şekilde de şu şekilde açıklanmış. Diyorlar ki kıblenin değiştirilmesine hazırlık olması için Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Biliyorsunuz Medine'ye hicret ettikten sonra yaklaşık olarak 17 ay, yani 1,5 sene tekabül eden bir vakitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nereye doğru namaz kılıyordu? Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Daha sonradan Allah-u Teala bu ayet-i kerime ile insanları Mescid-i Harem'e dönmelerini emrederek bu şekilde onları ne yaptı? Bu ayet ile rahatlattı ve hazırladı. Yani bu ayetin nuzul sebebi artık kıblenin Mekke'ye, Kabe'ye doğru dönmesinden önce insanları hazırlayan bir ayet olduğunu görüyoruz. Yine bununla ilgili arkadaşlar, hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman, yani Kabe'nin kıble tayin edilmesi, Beytül Makdis'ten Mescid-i Haram'a kıblenin tahvil edilmesiyle ilgili, biliyorsunuz Ensar'dan bir grup bu rivayetlere dönüp baktığımız zaman Kuba Mescidi'nde olduğu bize aktarılıyor. İkindi namazını kılıyorlar. İkindi namazını kıldıkları bu esnada ne oluyor? Bu ayet nazil olunca sahabelerden bir tanesi koşup o mekanda bulunan kardeşlerine bu ayetin nazil olduğunu, artık Kabe'ye doğru dönmeleri gerektiğini ne yapıyor? O kardeşlerine bildiriyor. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bir Müslümanın Allah'ın emirlerine icabet etmesi gerektiğini anlıyoruz. Yani bizim için doğuya, batıya, kuzeye, güneye dönmenin aslında çok bir manası yok. Değil mi? Yani bizim için yönler önemli değil. Bizim için önemli olan ne? Allah-u Teala'nın bize hangi yöne dönmemizi emrettiği. Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyorlar. Allah-u Teala'nın ayetleri nazil olunca namaz içerisinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Hareme doğru dönüyorlar. Şöyle yapabilirler miydi? Namazı kılıp bitirdikten sonra ne oldu? Yeni bir ayet mi nazil oldu? Artık namazlarımızı Kabe'ye doğru mu kılacağız diye ne yapmıyor sahabeler? Düşünmüyorlar. Ne yapıyorlar? Namazın içinde Allah'ın emrine ne yapıyorlar? Hemen itaat ediyorlar. Diyoruz ki bir Müslümanın da üzerine düşen budur. Eğer Allah'ın ayetleri ona ulaştığında, ya eskiden biz Beytül Makdis'e doğru kılıyorduk, şimdi niye yön değişti dememesi gerekir. Ne demesi gerekir? Eğer Allah-u Teala bunu bize emrettiyse, bizim üzerimize düşen nedir? Allah'ın emrine boyun eğmek, itaat etmektir. Yine arkadaşlar, nuzul sebeplerinden bir tanesi de, ilim ehli diyor ki bu ayeti kerime seferde nafile namazların kılındığı esnada, binek üzerinde kılındığı esnada kıble şartının olmadığına delalet eder. Yani bu ayet-i kerimenin nuzul sebeplerinden bir tanesi de nedir? İnsan seferde namaz kıldığı esnada bineğin üzerinde nedir? Kıble şartı yoktur. Zaten bugün ilerleyen hadislerde de ne yapacağız? Bunu ele alacağız. Yine dönüp baktığımız zaman bu nuzul sebeplerine, yani bu ayet-i kerimenin bu nuzul sebeplerinin hepsini kapsadığını da ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hiçbirisinin arasında bir tenakuz olduğundan ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. O yüzden diyoruz ki bu ayet-i kerime bu saydığımız nuzul sebeplerinin hepsini ne yapabilir? Kaplayabilir. Şimdi yine konumuza dönüp baktığımız zaman biz ne dedik? Kıblenin namaz kıldığımız esnada namazın şartlarından bir şart olduğunu söyledik. Değil mi? Bununla ilgili ayet-i kerimeler ve sünnette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri açık. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 144. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki, ey Muhammed, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldığı esnada gönlünde ne var? Hep Kabe'ye doğru namaz kılma sevdası var. Artık yüzünü Mescid-i Harem tarafına çevir. Burada ne var arkadaşlar? Emir var. Artık yüzünü Mescid-i Harem tarafına çevir. Ayetin devamında yine Müslümanlara hitaben, ey Müslümanlar, sizler de nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Yine Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ve diğer insanlığa da, diğer müminlere de nerede olursanız olun namazda yüzünüzü ne yapın diyor? Kabe'ye doğru, Mescid-i Harem'e doğru çevirin diyerek aynı şekilde bu emri Müslümanlar için de tekrarlıyor. Ayet-i Kerime'ye dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, namaz kıldığımız esnada Kabe'ye doğru yönelmenin bizim üzerimize farz olduğunu ne yapıyoruz? Açıkça görüyoruz. Zaten hadis-i şeriflerle ilgili kısmı da bu şekilde ele alarak ne yapacağız? Değerlendirmiş olacağız. Peki bir insan namaz kıldığı esnada Kabe'nin yanında ise yönelmesiyle, Kabe'ye yönelmesiyle uzakta iken yönelmesi arasında bir fark var mı? Yoksa ikisinde de aynı mı? Sevap olarak değil, yönelme olarak. Şu anda kıbleye doğru yönelmeden bahsediyoruz. Yani biz buradan yönelirken de, yani 3500-4000 kilometre uzaktan yönelirken de bizden istenilen, yöneldiğimiz cihetle tam birebir böyle Kabe'ye denk getirmek mi bizden isteniyor? Yoksa bu Kabe'yi gördüğümüz esnada bizden istenilen bu mu? Yani fazla dallanıp budaklandırmadan şöyle söyleyeyim. Eğer bir insan Kabe'nin etrafında ise, Kabe'yi görebiliyor ise bütün vücuduyla ne yapması gerekir? Kabe'ye yönelmesi gerekir. Bütün vücudu ile Kabe'ye yönelmesi, dönmesi gerekir. Yani Kabe'ye doğru yöneldiğinde vücudunun bir kısmı Kabe'ye doğru da denk geliyor, bir kısmı başka bir tarafa geliyorsa ne diyoruz bu? Olmaz. Senin eğer Kabe'yi görüyor isen ayni ile Kabe'ye ne yapman gerekiyor? Bütün vücudunla yönelmen gerekiyor. Ama diyoruz Kabe'den uzaklaştıkça, Kabe'yi görmedikten sonra artık bu mesafe ne kadar olursa olsun, artık ne diyoruz? Senin üzerine farz olan Kabe'nin olduğu yöne doğru dönmen. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Kabe'nin zatına değil, olduğu yöne doğru ne yapman? Dönmen gerekiyor. Yine hadis-i şerifin metnine döndüğümüz zaman arkadaşlar, Amir bin Rabia radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte karanlık bir gecede beraberdik. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber seferde olduğunu anlıyoruz. Çünkü niye? Kıblenin nerede olduğunu ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. Medine'de yaşadıkları dönemde olsa, gece karanlık olsa, hava bulutlu olsa, yıldızları da göremeseler, kıblenin nerede olduğu ile ilgili bir problem yaşarlar mı? Yaşamazlar. Çünkü her zaman yaşadıkları yer kıblenin ne tarafta olduğunu biliyorlar. Feşkelet aleyna. Feşkelet aleyna. Bize diyor kıblenin nerede olduğu işgal oldu. Kafamızı karıştırdı. Yani buradan neyi anlıyoruz? Demek ki sahabe kıblenin nereye olduğunu Allah Resulü Aleyhisselam ile beraber bilmiyorlardı. Bu konuda ne yaptılar? İçtihat ettiler. Çünkü neresi olduğunu kesin bir ellerinde bir delil olmadığı için bu ibareden neyi anlıyoruz? Onlara işgal olması neyi getiriyor? Bu konuyu tartıştıklarını. Kıble bu taraf mı? Yoksa bu cihet mi? Yoksa herhangi başka bir cihet mi? Diyoruz ki burada içtihat ettiklerini anlıyoruz. فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا تَلَعَتِ الشَّمْسِ O içtihat ettikleri doğru yöne doğru namaz kılıyorlar. فَتَلَعَتِ الشَّمْسِ Güneş doğduğunda diyorlar ki اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا اِلَى غَيْرِ الْقِبْلَ Ve biz güneş doğduğu zaman olayı anladık ki biz kıble tarafına ne yapmamışız? Namazı kılmamışız. Yani bunu anlıyorlar. Güneş doğduğu zaman o gecenin bazı rivayetlerde bulutlu olduğu da söyleniyor. Bulutlu olduğu için ne? Yıldızlara bakarak da yön tayin edemiyorlar. Sabah olduğu zaman, güneş doğduğu zaman anladık ki biz Kabe tarafına doğru, kıbleye doğru namaz kılmadık. Ve bunun akabinde de bu ayeti kerimenin فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Bu ayeti kerimenin nazil olduğunu ne yapıyorlar? Bu hadis-i şerifte bize aktarılıyor. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkardığımız faidelere gelince öncelikle diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bilmediğine delalet eden bir hadis-i şeriftir. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilseydi kıblenin hangi yönde olduğu ile ilgili sahabelerle birlikte bir sıkıntı ne yapmazlardı? Yaşamazlardı. Diyoruz ki bu hadis-i şerif öncelikle bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bilmediğini ne yapıyor? Bize aktarıyor. İkinci olarak diyoruz ki arkadaşlar bir insan kıblenin yönünü bilmediği zaman bir tarafa doğru namaz kıldığı zaman bu konuyla ilgili ilim ehlinin üç görüşe ayrıldığını görüyoruz. Hanefiler diyor ki eğer bir insan bir yöne doğru namaz kılıyor ise kıblenin yönünü bilmiyor ise ve bu konuyla ilgili hiçbir araştırma dahi yapmamış olsa dahi, hiçbir araştırma yapmadan namazı kılsa, ister bunu namazdan sonra anlasın, ister vakit çıktıktan sonra anlasın, diyorlar ki o kimsenin namazı sahihtir. Yani birine sorma şartı, işte namaz bitti, namaz bittikten sonra böyle bir şart yoktur. Bilmiyorsan bir içtihat edersin, ne yaparsın? Bu şekilde namazını kılarsın, o namazı da bir daha iade etmezsin diyorlar. İkinci görüş olarak Şafilerin görüşünü görüyoruz. Onlar da diyorlar ki Hanefilerin tam tersini söylüyorlar. Diyorlar ki sen birine sorsan da, içtihat etsen de, vakit ister çıkmış olsun, ister çıkmamış olsun. Sen yanlış yöne doğru kıldığını anladığın anda nedir? Senin o namazını iade etmen gerekir. Senin o namazını iade etmen gerekir. Üçüncü görüş olarak ilim ehlinden diyorlar ki burada biz şunu şart koşarız. Eğer sen etrafında sorabileceğin kimseler var iken onlara sormadı isen, bu şekilde kendi kafana göre içtihat etti isen, o namazı ne yapman gerekir? İade etmen gerekir. Ama etrafındaki insanlara sordun veyahut da soracak kimseyi bulamadın. Bunun akabinde ne yaptın? İçtihat etti isen, o zaman diyorlar ki bu namazı iade etmene gerek yoktur. Diyoruz ki racih olan görüş de budur. Yani örnekle açıklayalım. Birisi bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. O gittiği yerde de ilk defa misafir oluyor. Kıblenin de tarafta olduğunu ne yapmıyor? Bilmiyor. Kendi kendine dedi ki kıble bu tarafta olması gerekir. Kendi kendine içtihat etti. Ev halkına bunu sormadı. Ev halkına sormadan tekbir aldı, namazını kıldı. Sabah oldu veyahut da akşam oldu. Dedi ki ya ben bu tarafa doğru namaz kıldım ama acaba doğru mu kıldım? Ev halkı dedi ki ya yok, orası kıble değil. Kıble neresi? Tam tersi. Veyahut da şu cihet veyahut da bu cihet. Biz bu adama ne diyoruz? Olmadı. Diyoruz ki senin namazın olmadı. Yani sen sorabileceğin halde ne yapmadın? Sormadığın için bu namazı iade etmen gerekiyor diyoruz. Peki şöyle düşünelim. Adam ev halkına sordu. Ev halkı da dedi ki, örnek veriyorum, doğuya doğru kıblemiz, bu tarafa doğru namaz kılman gerekiyor. Sonra adam o tarafa doğru kıldı. Sonra namaz bittikten sonra eve başka bir komşu geldi mesela. Dedi ki,
ev halkı hatırladı.
Yok, ev halkı onu yanlış yönlendirdi. Başka bir komşu geldi, öyle muhabbet, sohbet açıldı. Adam dedi ki işte bu tarafa doğru namaz kıldık. Öbür komşu dedi ki olur mu ya? Kıble o taraf değil dedi. Kıble bu taraf. Biz bu adama ne diyoruz? Namazın oldu. İade etmeyecek misin diyoruz. Yoksa namazını iade etmen mi gerekiyor? Diyoruz ki iade etmen gerekmiyor. Niye? Sen üzerine düşeni ne yaptın bu konuda? Yaptın. Ev halkına bu konuyu senden daha iyi bilecek insanlara sordun. Ama onların seni yanlış yönlendirmesi... Bu konuda sen bundan nedirsin diyoruz? Muafsındır. Sen bundan sorumlu tutulmazsın. Peki şöyle bir şey düşünelim. Adam evdeki çocuğa sordu. Dedi oğlum kıble ne tarafa doğru? O dedi ki amca bu tarafa doğru. Adam da o tarafa doğru kıldı. Sonra namaz kıldıktan sonra kıblenin o taraf olmadığı anlaşıldı. Bu adama ne diyoruz? Diyoruz ki iade etmen gerekir. Niye? Çünkü sen ehil olan kimseye sormadın. Çocuğun sözünü alarak bununla amel ettin. O zaman namazını ne yap diyoruz? İade et. Eğer yanlış tarafa doğru zaten kıldıysan. Yine arkadaşlar ayeti kerime ile ilgili bir fayda zikredelim. Dönüp baktığımız zaman فَاَيْنَمَا تُوَلُّ nereye yönelirseniz فَثَمَّ kelimesi arkadaşlar zarf-ı mekan. Yani orada. Orası manasına geliyor. Orada وَجْهُ اللّٰهِ Allah'ın vecihi oradadır. Yine sahih bir hadis-i şerifte diyor ki namaz kılan kişi kıbleye yöneldiğinde Allah-u Teala yöneldiği yöndedir diyerek sahih Tirmizi'de İmam Ahmet'te böyle bir hadis-i şerif geçiyor. اِنَّ اللّٰهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ قِبَلَ وَجْهِ الْمُسَلِّ فَاِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا Namaz kıldığı zaman kişi Allah-u Teala onun namaz kıldığı yöndedir. Namaz kıldığınız esnada ne yapmayın? Sağa sola iltifat etmeyin. İster bu gözünüzle olsun, ister bedeninizle oraya iltifat etmeyin. Şimdi buraya baktık dedik ki arkadaşlar femme kelimesi zarf-ı mekan manasına geliyor değil mi? Oradadır. Peki biz bu hadis-i şerifi nasıl anlayacağız arkadaşlar? Yani biz namaz kıldığımız zaman Allah-u Teala zatıyla namaz kıldığımız yönde midir? Böyle Allah-u Teala'ya bir yön tayin edebilir miyiz? Diyoruz ki kesinlikle hayır. Ve şu hadis-i şerifi şu şekilde anlarız diyoruz. Allah-u Teala bizim öğrendiğimize göre ayet ve hadislerde ne diyoruz? 7 kat semanın üzerinde, arşının üzerindedir zatı ile. Değil mi? Buraya kadar hemfikiriz. Diyoruz ki o zaman şöyle anlarız. Dünyevi iki mahluk arasında örnek verelim. Bundan sonra da olayı düşünelim. Şimdi güneş battığı zaman arkadaşlar, güneş batmaya başladığı esnada, güneşe doğru döndüğünüz zaman güneş nerenizde kalıyor? Döndüğünüz yönde, değil mi istikamet olarak? Orada mı, semada mı güneş? Semada. Aslında semada ama aynı zamanda ne diyoruz biz? Güneş döndüğümüz cihette diyoruz değil mi? Eğer bir mahluk için iki mahluk arasında yani biz ile güneş arasında böyle bir şey söyleyebiliyor isek, diyoruz ki mahluk ile Halik arasında min babi evla. Yani eğer mahluk arasında bu şekilde bir söz söylenebiliyor ise, demek ki Allah-u Teala içinde diyoruz ki evet, Allah-u Teala 7 kat arşının, 7 kat semanın üzerinde, arşın üzerindedir. Ama bir mümin namaz kıldığı esnada da Allah-u Teala o kimsenin karşısındadır. Yani diyoruz ki baktığımız zaman aslında bir ortada bir sıkıntı, bir işgal olmadığını ne yapıyoruz? Söylemiş oluyoruz. Allah-u Teala arşının üzerinde zatı ile 7 kat semanın üzerinde olduğunu söylüyoruz. Yine hadis-i şerife döndüğümüz zaman burada Allah-u Teala'ya yüz nispet ediyoruz. Allah-u Teala'nın vecihi, yüzü vardır. Peki buradaki yüz hakiki bir yüz müdür? Yoksa bunu tevil mi etmemiz gerekir? Keyfiyetinden bahsetmiyoruz. Şu anda oraya girmedik. Keyfiyetiyle ilgili bir şey söylemedik. Yani burada biz Allah-u Teala'nın zatı olan bir yüzü vardır diyor muyuz, yoksa bunu inkar mı ediyoruz? Diyoruz ki biz burada Allah-u Teala'nın zatına, celaline, azametine, kudretine yaraşır bir şekilde yüzü vardır. Ama ne yapmıyoruz? Keyfiyet meselesine girmiyoruz. Ayet-i kerime ne? Leyse kemislihi şey ve huves semi'ul alim. Değil mi? Semi'ul basir. Allah-u Teala'nın misli, dengi hiçbir şey yoktur. O işitendir. O görendir. Değil mi? Biz burada ne diyoruz? Allah-u Teala'ya benzeyen, onun misli olan hiçbir mahlukatı yoktur. Ama bunun böyle olması, bizi de Allah-u Teala'ya vasfedilen, kendine vasfettiği sıfatları inkar etmemizi ne yaptırmaz? Gerektirmez. Biz evet iman ediyoruz. Allah-u Teala'nın yüzü vardır. Kendi celaline, azametine, kudretine yaraşır bir şekilde. Ama nasıl ibaresine ne yapmıyoruz arkadaşlar? Girmiyoruz. Çünkü bu bizden talep edilen bir şey değil. Yine bununla ilgili bakın arkadaşlar. Allah-u Teala değil mi? Ayet-i kerimelerde yüzü olduğunu söylüyor, eli olduğunu söylüyor. Sahabenin bununla ilgili bir soru sorduğuna dair elimizde bir şey var mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme? Diyoruz ki dinde o insanlar en hırslı olanlardı değil mi? Eğer bunlar sorulması gereken, akıl ile anlaşılması gereken durumlar olsaydı, öncelikle Allah-u Teala bunu bize kitabında zikrederdi. İkinci olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bu soruyu ne yapardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yöneltirlerdi. Baktığımız zaman sahabe Allah'ın yüzü vardır, buradaki yüz hakiki midir, değil midir? Eğer hakiki ise onun keyfiyeti nasıldır diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormamışlar. Biz de diyoruz ki Allah'ın zatı ile ilgili olan meselelerde veyahut da bunun dışındaki gaybi meselelerde, berzak alemiyle alakalı olsun, kıyamet ile alakalı olsun, bu tip meselelerde olayı ne yapmıyoruz arkadaşlar? Aklımızla anlamaya çalışmıyoruz. Allah-u Teala bizim bu aklımızı belli şeyleri algılayabilecek, belli şeyleri de algılayamayacak şekilde, düzeyde yaratmış. Allah-u Teala bize neyi hitap ediyor ise, bize neyi anlatıyor ise biz bunu ispat ederiz. Ama nasıllığına ne yapmayız? Girmeyiz, keyfiyetine girmeyiz diyoruz. Ve gaybi bütün meseleler içinde bizim bakış açımız nedir? Böyledir. Allah-u Teala bize yüzü olduğunu söylüyor ise diyoruz ki evet Allah'ın yüzü vardır. Ama nasıllığına ne yapmayız? Girmeyiz. Onun celaline, kudretine yaraşır bir şekilde. Aynı şekilde diğer sıfatlar içinde ne yaparız? Bu şekilde ispat ederiz. Bu hadisle ilgili soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Doğu ile batı arası kıbledir. Bu hadisi Tirmizi tahric etmiş, Bukhari ise kavi, güçlü olduğunu söylemiştir. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor arkadaşlar? Doğu ile batı arası nedir? Kıbledir. Doğu ile batı arası kıbledir. Bize burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yönden bahsediyor değil mi? Bize bir yönden bahsediyor. Doğu ile batı arası kıbledir. Doğu ile batı arası. Arası neresi oluyor?
Orta yön. mantıklı. Doğu ile batının arası ya kuzeydir ya güneydir.
Yani o, şu İki şekilde bir yani. Şey düşünün arkadaşlar. Sağ taraf doğu, sol taraf batı. Tamam mı? Önümüz güney veyahut da kuzey, arkamız. Dört tane yön var zaten. Bunun haricinde başka bir yön yok. Eğer doğu ile batı arası diyor isek, bu arada kalan nedir? Güney mesafesi veyahut da kuzey. Şimdi ondan bahsedeceğim. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Yani bunu tahtada çizerek de gösterelim. Şimdi mesela şuraya dönmemiz gerekiyor. Tamam mı? Burası doğu, burası batı. Değil mi? Biz diyoruz ki doğu ve batı arası kıble ise, yani biz şu istikamete döndüğümüz her yer bizim için nedir? Kıbledir. Diyoruz ki bu hadis-i şerif arkadaşlar, yani ilim ehlinin burada ilminin, yani hadisleri nasıl tetkik ettiğini, araştırdığını da anlıyoruz. Diyoruz ki bu hadis-i şerif genel bir hadis-i şerif değil. Yani bu kıbleden bahsedilen yer bütün dünya, bütün alem için değil. Burada ne diyoruz? Kim için geçerli bu? Medine halkı için ve onların arkasındaki Şam ve bu şekilde giden herkes için, kıblesi güney olan için ne diyoruz? Doğu ile batı arası nedir onlar için?
Kıbledir.
Kıbledir. Aynı şekilde arkadaşlar ters taraftan bakalım. Burada Yemen tarafından bakalım. Evet. Yine onlar için doğu ile batı arası kıbledir diyoruz. Ama onlar bu sefer ne tarafa doğru? Kuzeye doğru. Onlar için de doğu ile batı arası ama yön kuzey. Öbür tarafta olan, Medine tarafında olanlar için ne diyoruz? Onlar için güney. Yani Medine tarafındakiler doğu ile batıyı kendilerine kıble aldıklarında güneylerinde Kabe kalıyor. Yemen tarafında olanlar, tam ters istikamette olanlar, yine onlar için de doğu ile batı arası kıble. Ama ne diyoruz? Onlar ne tarafa doğru dönüyorlar? Kuzeye doğru dönüyorlar. Başka yanlarda olanlar için ne diyoruz? Onlar için?
Güney ve kuzey arası.
Güney ve kuzey arası. Kimisi batıya doğru dönüyor güney ve kuzey arasında. Kimisi güney ve kuzey arasında nereye doğru dönüyor? Doğuya doğru dönüyor. Yani diyoruz ki bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkından veyahut da Yemen halkından veyahut da onlar ile aynı güzergahta bulunan kimselerden bahsediyor. Yani biz ne diyoruz abi, biraz önce bilmiyorum, dersin başında buradaymıydınız? Diyoruz, dedik ki biz Kabe'de önünde olduğumuz zaman bizim üzerimize düşen ne? Kabe'nin zatına dönmek. Yani birebir Kabe'ye dönmemiz gerekiyor. Mesafe uzaklaştıkça bu da Allah-u Teala'nın bize kolaylaştırdığı bir durum. Yani eğer Allah-u Teala bize Kabe'den uzaklaştıktan sonra bugün Türkiye'de, bugün İstanbul'da birebir Kabe'ye dönmemizi bizden istemiş olsaydı bunu becerebilir miydik? Yani 3500 kilometreden nokta atışı yön tayini yapabilir miyiz?
Bir milim oynamak bile binlerce kilometre...
Yani buradan bir milim sağa doğru kaydığımız zaman bu 3000 kilometre sonra kaydığım mesafe belki 300-500 kilometre oluyor. Değil mi? Diyoruz ki Allah-u Teala'nın bize rahmeti. O yüzden bize diyoruz ki Allah-u Teala bize Kabe'yi gördüğümüzde, dibinde olduğumuz zaman Kabe'ye doğru emrediyor, olmamızı emrediyor. Uzaklaştığımız zaman da bu hadis-i şeriften de anladığımız gibi o yöne dönmemizi emrediyor. Yön nedir? Biraz önce dedik ya, doğu ile batı arası ise şu önümüzde gördüğümüz her yer bizim için nedir? Bu istikamete döndüğümüz sürece. Yani ben mesela şu anda böyle döndüğüm zaman benden istenilen yöne dönüyorum. Şöyle döndüğüm zaman benden istenilen yöne dönüyorum. Şöyle döndüğüm zaman benden istenilen yöne dönüyorum. Ta ki nereye kadar? Şöyle döndüğüm zaman hala ben doğu ile batı arasında mıyım? Değilim. Diyorum ki o zaman bak şu anda kıblede benim aramda ne var? Çok büyük bir fark var. Ama böyle döndüğümde şöyle dönmüşüm hafif, şöyle dönmüşüm, şöyle dönmüşüm, böyle dönmüşüm. Bunlarda ne diyoruz? Doğu ile batı arasında isen bir sıkıntı yok. Tabii bu şeyi ne için söyledik? Medine halkı, Şam halkı arkasında bu şekilde gelen ülkeler için. Öbür taraftan Yemen için kuzeye doğru dönmeleri gerektiğini söyledik. Doğuda olan için, batıda olan için güneye veya kuzeye dönmeleri gerektiğini ne yaptık? Söyledik. Yine burada fayda olarak arkadaşlar şunu zikredebiliriz. Üç grup insan vardır ki onların üzerinden kıbleye dönme şartı düşer. üç grup insan var ki bunların üzerinden kıbleye dönme şartı düşer diyoruz. Birinci olarak kimi zikrediyoruz arkadaşlar? Kıbleye dönmekte aciz olanlar. Bir adam düşünün, hasta, felçli, oturduğu yerden hareket edemiyor. Biz bu adama şöyle mi diyoruz? Hayır. Sen ne olursa olsun kıbleye döneceksin mi diyoruz? Diyoruz ki hayır. Senden ne diyoruz? Aciz olduğundan dolayı bu durum senden düşer. Ama diyoruz ki eğer sen kıbleye seni çevirecek birisinin vakit çıkmadan geleceğini biliyor isen, o zaman namazı son vaktine ertelemen daha evladır diyoruz. Yani senin namazın ilk vaktinde kılmaktansa, namazın vakti çıkmadan son vaktinde seni bu şartı yerine getirebilecek, sana yardımcı olacak birinin geleceğini biliyor isen, namazı o vakte ertelemen senin için ne diyoruz? Daha hayırlıdır. Ama biliyorsun ki kimse yok sana yardım edecek. Kıbleye de dönemiyorsun. O kimsenin kıblesi neresidir arkadaşlar? Bulunduğu hal üzerinedir. O şekilde ne yapar? Namazını eda eder diyoruz. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah-u Teala kişinin kaldıramayacağı şeyi ne yapmaz ona? Yüklemez. Fettakullaha mastata'tum. Gücünüz ölçüsünde ne yapın? Allah'tan korkun. Yani ayetlere baktığımız zaman, değil mi? Bizden istenilen ne? Gücümüzün yettiği ölçüde. Yoksa o hastaya sen felçlisin, ayakta kılman gerekiyor diyebilir miyiz? Adamın zaten felçli olması neyi getiriyor? Ayakta kılamayacağını getiriyor. Biz de onu bununla ne yapmıyoruz? Mecbur kılmıyoruz. İkinci olarak diyoruz ki arkadaşlar, düşmana karşı savaşan, işte ne bileyim ateşten, selden kaçan kimse içinde kıble şartı nedir? O kimseden düşer. Ayet-i kerimede فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. Eğer savaşta korktu iseniz, ayaklarınız üzerine yürürken veyahut da binek üzerinde ne yapın? Namazlarınızı kılın. Düşünün arkadaşlar savaş esnasını. İnsan karşısında düşman geliyor. Onunla çarpışıyorsun. Bazen bu savaş ne kadar sürüyor? Saatlerce, günlerce, belki aylarca sürüyor. Değil mi? Şimdi sen çarpıştığın esnada bir ara bozguna uğradın. Şeyden doğru kaçıyorsun. Düşmandan kaçıyorsun. Düşmanın geldiği yönde kıble yönü. Bu tarafa doğru namaz kılabilir misin? Zaten düşman bu taraftan geliyor. Dağıldığın zaman farklı farklı yönlere gidebiliyorsun. Doğuya da gidebilirsin, batıya da, güneye de, herhangi bir yöne gidebilirsin. Diyoruz ki bu durumda insandan ne yapar? Savaş esnasında, korku anında kıble şartı ne yapar diyoruz? Düşer. İnsan olduğu hal üzerine. Ayakta ise o şekilde namazını kılar. Kıble şartı olmadan. Eğer bineğin üstünde ise o şekilde namazını kılar diyoruz. Üçüncü olarak diyoruz ki seferde nafile namaz kılan, bineğinin üzerinde nafile namaz kılan kimse ne diyoruz Latif abi? Onun için kıbleye dönme şartı var mıdır? Diyoruz ki o kimse için kıbleye dönme şartı yoktur. Neymiş sadece bu üç şeyi say bize.
Savaş esnasında.
Savaş esnasında kaçan kimseler. Seferde bineğin üzerinde namaz kılan, nafile namaz kılan, bu ibareyi üzerine altını çiziyoruz. Nafile namaz kılan.
Farz olmaz mı?
Olmaz. Onu biraz sonra aktaracağız. Nafile namaz kılan. İki, üçüncüsü.
Hasta
olan, aciz olan kimse. Kıbleye yönelmede aciz olan kimse de diyoruz ki bu üç kişiden, bu üç sınıftan kıbleye dönme şartı ne yapar?
Aranmaz.
O kimseden düşer diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine Amir bin Rabia radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki kâle ra'aytu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ala râhiletihi haythu teveccehet bihi muttefakun aleyh. Zâdel Bukhari yûmi'u bi re'sihi ve lem yekun yasna'uhu fil mektûbeti. Amir bin Rabia radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bineğinin üzerinde namaz kılarken gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bineğinin üzerinde namaz kılarken gördüm. Hadis-i şerif nerede arkadaşlar? Sahih Bukhari'de ve Müslim'de. Muttefakun aleyh. Bukhari'nin şöyle bir ziyadesi var. Diyor ki başı ile ima ederdi. Başı ile ima ederdi. Biraz sonra Onun ne olduğunu anlatacağız. Başıyla ima etmenin ne demek olduğunu anlatacağız. Ancak farz namazlarda bunu yapmazdı. Farz namazlarda bunu yapmazdı'dan neyi kastediyor? İma etmeyi değil. Farz namazlarda bineğinin üzerinde kılmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarda ne yapmazdı? Bineğinin üzerinde kılmazdı. Yani bu nafile namaz için bineğin üzerinde yaptığını farzda ne yapmazdı? Yapmazdı. Bineğin üzerinde kılmazdı. Yine dedik ki Bukhari'nin ziyadesinde yumi'u bi re'sihi. Başı ile ima ederdi. Yine bu hadis-i şerifte başı ile ima ederdi lafzı bize açıklanmıyor ama bunu açıklayan hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman arkadaşlar burada kastedilen şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde ruku ettiğinden daha çok ne yapardı? Eğilirdi. Yani başıyla ima etmek ne? Şimdi biz hasta olan adam değil mi? Secde edemiyor. Oturduğu yerde kılıyor. Ona ne diyoruz? Rukuda eğildiğinde secdede ondan ne yap? Daha çok eğil. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğin üzerinde düşünün. Devenin, eşeğin, atın, katırın üzerinde namaz kılıyorsun. Normal ruku, secde yapma imkanın var mı?
Yok.
Yok değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bineğin üzerinde namaz kılarken rukuda eğiliyor idi. Secdeyi istediğinde yani secde yapmayı kastettiğinde rükuda eğildiğinden
daha fazla
eğiliyordu. Yani burada kastımız bu. Başı ile ima ederdi. Diğer hadis-i şeriflerde bu şekilde ne yapıyor bize? Açıklandığını görüyoruz. وَلَمْ يَكُنْ يَسْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Amir radıyallahu anh ne diyor? Farz namazlarda bu şekilde ne yapmazdı? Yapmazdı. Yani farz namazları bineğinin üzerinde kılmazdığı bize bu şekilde anlatıyor. Yine bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz, çıkardığımız faydeler var arkadaşlar. Öncelikle diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili dinde bizim için hüccettir, delildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şeyler dinde bizim için hüccettir. Bunu nereden anlıyoruz? Yani bu hadis-i şeriften nereden anlıyoruz? Amir radıyallahu anh ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seferde bineğinin üzerinde şöyle namaz kılarken gördüm. Bize neyinden bahsediyor? Yapmış olduğu hareketlerden, fiillerden. Yoksa bu hadis-i şerifte bize şunu mu anlatıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz kıldığınız zaman bineğiniz üzerinde şöyle namaz kılın diye sözlü olarak bize bir şey mi aktarıyor? Yoksa sahabe bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu, kıldığı hali mi aktarıyor? Olduğu hali aktarıyor ise ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı fiiller dinde bizim için nedir?
Delildir.
Hüccettir'i buradan çıkartıyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili, kavli olan delili taksis eder. Onu ne yapar? Kısıtlar, sınırlandırır. Ayet-i kerimeye bakıyoruz. وَمِنْ حَيْثُ خَرَشْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Nerede yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Değil mi? Ne tarafa doğru çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ayet-i Kerime'ye baktığımızda arkadaşlar, seferdeki insanı kapsıyor mu?
Evet.
Kapsıyor. Hadardaki insanı kapsıyor mu? Kapsıyor. Binekte kılanı kapsıyor mu? Normal namaz kılanı, binek olmadan namaz kılanı mı kapsıyor mu? Kapsıyor. Ama biz ne diyoruz? Bu Ayet-i Kerime'yi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi ne yapıyor? Kısıtlıyor. Yani kısıtlıyordan kastım ne? Diyoruz ki binek üzerinde olan için kıbleye dönme şartını ne yapmıyoruz? Aramıyoruz. Yani bu hadis-i şerif bize bu ayetteki genel manadan binek üzerinde nafile namaz kılanın durumunu ne yapıyor? Ayrı bir tarafa, ayrı bir hükme çıkardığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili bazen genel olan sözü ne yapar? Kısıtlar. Yani bize oradan bazı durumları diğer durumlardan istisna ettiğini ne yapıyoruz? Bu şekilde anlamış oluyoruz. Yine bu hadis-i şerife baktığımız zaman bineğin üzerinde nafile namaz kılmanın caiz olduğunu bize gösterdiğini bir kez daha burada anlıyoruz.
Zaten batıda kalıyor. Doğu ile batı arası
He, ne dedik abi? Bu dedik ki bu hadis-i şerif, yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerif, Medine veyahut da Yemen tarafında o istikamette olanların kıblesi. Yani bu hadis-i şerif genel bir hadis-i şerif değil, özel bir hadis-i şerif. Yani burada bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam Medine halkını ve onun arkasında kalan o güzergahta olanları veyahut da Yemen tarafında olan ve o güzergahta olanları kastediyor. Yoksa biz bu hadis-i şerif genel bütün herkesi, bütün insanlığı kapsıyor demiyoruz. Diyoruz ki ilim ehli de işte hadisleri bu şekilde iyi bir şekilde irdeleyerek buradan neyin kastedildiğini anlıyorlar. Eğer biz bu hadisi genel olarak anlasak ne diyeceğiz? Dediğin gibi ortada bir sıkıntı var. Bu taraftaki adam doğu ile batıya döndüğü zaman Kabe bu tarafta kalıyor.
Mısır'daki adamlar.
Değil mi? Bir tutarsızlık var gibi gelebilir. Diyoruz ki o yüzden bu hadis-i şeriften bize aktarılan, anlatılmak istenen Medine ve o güzergahta olan, o yönde olan kimseleri kastediyor. Yani özel bir hadis-i şerif, genel bir hadis-i şerif değil. Konumuza döndüğümüz zaman arkadaşlar burada Amir bin Rabia radıyallahu anh bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin üzerinde namaz kıldığından bahsediyor değil mi? Burada bineğin ne olduğu bize bahsediliyor mu? Binek, binek ibaresi dediğimiz zaman bineğin ne olduğunu anlıyor muyuz? Anlamıyoruz. Bu deve de olabilir, at da olabilir, eşek de olabilir, katır da olabilir. Yine bununla ilgili Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki Kuntu radifen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala himarin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bineği eşek idi. Ben de onun arkasında, terkisinde oturuyor idim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin binek olarak eşeği de kullandığı ne arkadaşlar? Var. Diyoruz ki o zaman bu saydığımız, binek olarak saydığımız hayvanların necis olmadığına delalet eder. Eğer necis olsalar idi, yani o bir bedenleriyle, zatlarıyla necis olsalar idi, sen bu bineğe bindiğin zaman bu bineğe temas ediyor musun? O zaman necasete temas etmiş olurdun. O zaman bu şekilde namaz kılman ne olmazdı? Caiz olmazdı. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğin üzerinde namaz kıldı ise diyoruz ki binek olarak kullanılan attı, deveydi, eşekti, katırdı bu tip hayvanların zatlarının necis olmadığına delalet eder. Etlerinin demiyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Veyahut da yenmesinin helal olduğundan bahsetmiyoruz. Yani o hayvana değmen de senin için bir necaset yoktur. Hayvanın zatında, üzerinde, terinde, ne bileyim, işte salyasında artık ne aklınıza geliyor ise. Binek üzerinde secde ve ruku etmenin, yani binek üzerinde nafile namaz kılarken secde ve ruku etmenin farz olmadığına delalet eder. Nafile namazlarda binek üzerinde ruku ve secdenin farz olmadığına delalet eder. Eğer farz olsaydı bu şekilde namaz kılmak ne olmazdı? Caiz olmazdı diyoruz. Yani burada yani tam keyfiyetinden bahsediyoruz. Yani ruku ve secdenin tam keyfiyetinden bahsediyoruz. Yoksa nafile kılarken ruku ve secdeyi terk ediyoruz anlamında söylemiyoruz. Yani keyfiyetinin tam bir şekilde yerine getirilmesinin vacip olmadığından bahsediyoruz. Eğer böyle söylersek ibare daha düzgün anlaşılmış olur. Yine burada ümmete bir kolaylık olduğundan bahsedebiliriz. Yani Allah-u Teala bu şekilde nafile namaz kılmak isteyenlere seyrini, ettiğin seferi kes, böl, bineğinden aşağı in, bu şekilde namazı kıl diye, kıl diye nafile namazlarda Allah-u Teala bize böyle bir şeyi emretmiyor. Bize bu konuda bir kolaylık vermiş. Bineğimizin üzerinde de biz nafile namazları ne yapabiliyoruz? Eda edebiliyoruz. Diyoruz ki ama farz namazlarda bu geçerli değildir demiştik değil mi? Diyoruz ki burada özür kısmını bundan hariç tutuyoruz. Yani asıl itibariyle insan farz namazları binek üzerinde ne yapamaz? Kılamaz. Eğer bir özür var ise, Sadi'nin biraz önce sorduğu gibi bir adam uçakla sefer ediyor. Uzun sefer ediyor. 10 saat, 15 saat. Öncelikle biz bu adama diyoruz ki, eğer senin cem edilen namazlar var ya, öğle ile ikindi, akşam ile yatsı. Mesela öğlen 12'de okunuyor. İkindi de işte 3'te okunuyor, örnek veriyorum. Akşam namazı 5'te okunuyor. 12 ile 5 arası değil mi? Bu namazı cem edebileceğin bir vakit. Sen 12'de uçak kalktı, 4'te indi, 4'ü 20 geçe indi. Biz o adama ne diyoruz? Uçaktayken namazını ne yapma? Kılma. Aşağı indiğin zaman bu iki namazı cem etme vaktin var mı?
Var.
Diyoruz ki senin için nedir? İndiğin zaman bu namazları cem edebilirsin. Veyahut da akşamla yatsı namazında da aynı şeyi söylüyoruz. Eğer cem edilen namazlarda indiğinde hala o namazların bir tanesinin vakti çıkmamış ise, kılacak vaktin var ise diyoruz ki uçağın inmesini bekle, o zaman namazını kıl. Ama bazı durumlar oluyor ki daha fazla sefer müddeti uzun ve sen bu zaman zarfında cem edilecek namazlar zaman zarfında da ne yapamıyorsun? Namazı yetiştiremeyebiliyorsun. O zaman diyoruz ki sen ayakta ne yaparsın? Uçağın içinde ayakta güç yetirebiliyor isen, bu rükünleri eda edebiliyorsan o şekilde kılarsın. Eğer diyorsan ki ayakta kılmaya fırsat yok, ya izin vermiyorlar ya adam özürlü olduğundan dolayı kalkamıyor veyahut da herhangi bir sebepten dolayı. Eğer yerine getiremiyor isen bu şartları, rükünleri, o zaman ne diyoruz? Namazı terk et demiyoruz. Vaktini geçir, inince kılarsın demiyoruz. En kötü ihtimalle olduğun hal üzerine,
uçakta
dahi olsan, olduğun hal üzerine ne yap? Namazını kıl, eda et diyoruz. Diğer şeyler için de, diğer binekler için de bu geçerlidir. Şimdi geçmiş zamanlardaki binekler at eşek olduğu için bunlar da rükû ve secdeyi tam manasıyla yapma imkanı bulunmuyor. Ama bugünkü günümüz şartlarında eğer sen buna fırsat bulabiliyor isen, uçaktaysan mesela, değil mi? Ayakta kılabilir misin namazını? Kılabilirsin. O adama diyoruz ki eğer ayakta kılabiliyor isen o zaman rükû ve secdeyi normal bir şekilde yapman senin üzerine hala farzdır. Yani bu senden ne yapmıyor? Düşmüyor. Bunu da ne yapıyoruz? Altını bu şekilde çizmiş oluyoruz. Yine buna delil olarak şunu getirebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabi ile sefer ettiği bir esnada çok şiddetli yağmur yağıyor. Bunu anlatan sahabi diyor ki yukarıdan çok şiddetli yağmur yağıyor. Aşağıdan da ne yapıyor? Sel akıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti girdiğinde ezan okunmasını, onun akabinde kamet getirilmesini emrediyor. Bineğiyle ön tarafa geçiyor. Bineğinin üzerinde ne yapıyor arkadaşlar? Farz namazı kıldırıyor. Çünkü şartlar ne? Normal şartlarda kılmaya engel teşkil ediyor. Çok yağmur yağıyor ve alttan da ne akıyor arkadaşlar? Artık sel olmuş akıyor. Yine bu hadis-i şerife baktığımız zaman İmam Ahmet ve İmam Tirmizi bu hadis-i şerifi naklediyorlar. İlim ehli de diyorlar ki zaruret hallerinde ne yapılabilir? Bu hadis-i şerif bize delil olabilir. Yine Ebu Davud'daki Enes radıyallahu anh'unun bir ziyadesi var. Onu da ele alalım. Bugünkü dersimizi inşallah bitirelim. Çünkü bu konu ile ilgili, kıbleye dönme ile ilgili son hadis-i şerif bu. Veli Ebi Davud min hadisi Enes radıyallahu anhu ve kana iza safara fa arada an yatatawa istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma salla haythu kana wajhu rikabihi ve isnaduhu hasan. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığında ve nafile namaz kılmak istediğinde devesiyle kıbleye yönelir, tekbir alır, sonra da bineğinin gittiği yöne doğru namaz kılardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seferde bineğinin üzerinde nafile namaz kılmak istediğinde namaza başladığı esnada, başlayacağı esnada kıbleye doğru yönelir, tekbir alır, namaza başlar. Sonra da gideceği yöne doğru ne yapardı? Seyrine devam ederdi. Burada arkadaşlar bir önceki hadis-i şerife göre ziyade olarak ne var? Evet, biraz önceki Amir bin Rabia hadisine döndüğümüz zaman nafile namaz kıldığı esnada kıbleye dönme şartı veyahut da başlarken tekbir alırken kıbleye doğru yönelerek aldığı gelmiyor. Ama Enes radıyallahu anhu'nun Ebu Davud'da geçen bu hadis-i şerifinde ne diyoruz? Bu şekilde bir ziyade olduğunu söylüyoruz. Ve bu yüzden de ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilafı var arkadaşlar. İlim ehli diyor ki nafile namaz kılarken de binek üzerinde namaza başlarken tekbir alacağın esnada kıbleye dönmek şarttır, vaciptir görenler var. Bu aynı zamanda bunun vacip olmadığını söyleyen görenler var. Sence bu konuda racih olan hangisi Latif abi? Diyorsun ki ben bu alemde değildim. Diyoruz ki arkadaşlar bu konuda racih olan görüş bu şartın olmayışı. Diyeceksiniz ki niye? Öncelikle diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den seferde bineğin üzerinde namaz kılarken keyfiyetiyle ilgili gelen hadislerin çoğu da ne yapılmıyor bize? Bu ziyade bahsedilmiyor. Bir. İkincisi diyoruz ki bahsedilmeyen hadis-i şerifler Bukhari Müslim'de geçiyor. Bahsedilenler nerede geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. Diyeceksiniz ki şimdi bu cevaplar yeterli değil. Değil mi? Diyoruz ki üçüncü olarak diyoruz ki bu mesele yani seferde kıble şartının düşmesi değil mi? İstediğin yöne doğru nafile namazı kılabilme şeyi Allah-u Teala'nın bu ümmete olmuş, vermiş olduğu ne bu?
Rahmet.
Bir rahmet, bir kolaylık. Dördüncü olarak diyoruz ki biz binek üzerinde namaz kılan kimse için tam keyfiyetiyle, tam manası ile değil mi? Rükû ve secdenin ondan düştüğünü söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Binek üzerinde kılan için bunu söylüyoruz. O zaman diyoruz ki hani burada bir tesahül var ise burada ve bu hadisten daha sahih olan hadis-i şeriflerde bize kıbleye dönme şartı ne yapılmıyor? Aktarılmıyor, söylenmiyor. Diyoruz ki o zaman raci olan görüş nedir? Kıbleye dönülmemedir. Dönülmemesidir. Diyoruz ki peki o zaman bu hadisteki ziyade de sahih ise bunu nasıl algılamalıyız? Diyoruz ki buradaki emir vücubiyete değil istihbaba delalet eder. Eğer sen sefer ettiğin esnada kıbleye namaza başladığında nafile namaz kılarken binekte kıbleye dönme fırsatın var ise ne diyoruz sana? Kıbleye doğru tekbir alırken kıbleye yönelip sonra seyrine devam etmen daha güzeldir. En güzeli budur. Ama buna gücün yetmiyor ise o adamı sen bu hayırdan mahrum kal kıbleye dönüp başlayamıyorsan namaza başlama ne diyoruz? Demiyoruz. Diyoruz ki bu şartlarda da kılar isen inşallah namazın sahihtir. Allah-u Teala bunu bu şekilde kolaylaştırmıştır diyoruz. Yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir mesele daha var arkadaşlar. Onu da zikredelim. Dersi de burada bitirelim. Diyoruz ki ilim ehli bu hadis-i şeriflerden yola çıkarak bazıları şöyle bir kıyas yapıyor. Diyorlar ki binek üzerinde ne ise yürüyen içinde aynı şey geçerlidir. Yani binek üzerinde Allah Resulü Hocam namaz kıldı mı seferde? Yürüyerek sefer eden için de aynı şey geçerlidir diyorlar. Bu konuda ne diyoruz Şakir? Yani olan olur diyenler şöyle diyor. Buraya kıyas ederek. Diyorlar ki binek üzerinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz kılmış mı?
Kılmış.
Yürüyerek sefer eden de bunu kılabilir. Niye? Çünkü herkes hayıra ulaşmak istiyor. Eğer böyle bir kolaylık var ise yürüyenler de bu hayırdan ne yapabilir?
Faydalanabilir
diyorlar. Bu şekilde ne yapıyorlar? Oturana yürüyeni kıyas ediyorlar. Diyoruz ki bu kıyas şekli doğru mudur? Diyoruz ki bu konuda kıyas doğru değildir. Çünkü oturan insan namaza ne yapabilir? Kendini verebilir. Çok hareket etmiyordur. Ama yürüyen insan oturan gibi midir bu konuda?
Değildir.
Çokça hareket ettiği için diyoruz ki buradaki oraya kıyas doğru değildir. Binekte sefer eden için evet bu şekilde nafile namazı bineğin üzerinde kılabilir. Ama yürüyerek sefer eden kimse yürüdüğü esnada nafile namaz ne yapamaz? Kılamaz. Zaten onun için kolay olan nedir? Durduğu yerde namazını kılabilir. Biz burada niye zikrediyoruz? Hani burada sefer esnasında yürüyen binekte olana kıyas edilir mi buradan dolayı? Hani böyle bir kolaylık da var mı? Hem yürüyeyim hem namaz kılayım. Diyoruz ki böyle bir kolaylık yok. Namaz kılmak istiyorsan durduğun yerde şartlarına uygun bir şekilde namazını eda edersin. Ama binekteysen illa namazda kılmak için bineğinden inmene gerek yoktur diyoruz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.